Sayfa 314. Yorgunluğu giderek artıyor. Sanki kafası, kolları uyuşur gibi. Böyle durumlarda bir dil altı hapı al başkan, demişti doktor erim. Mucize olmasa da moralin düzelir. Ben biraz uzanayım. Kendimi yorgun hissettim birden, diyor. Gitmeden önce bir süre kal bizimle. Askerlik işlerini takip ettiğini falan anlat. Annen de, kardeşin de duysunlar bunu. Şimdi bırak beni, biraz uyumaya çalışayım. Bu çocuk değişkendir. Bakarsın, bir süre sonra vazgeçer gitmekten. Gençlik işte. Ben başka türlü müydüm? Ben de fakülteyi bırakıp boylu boyunca atılmadı mıydım savaşa? Her kuşağın kendi savaşı, kendi umudu, kendi doğruları, kendi yanılgıları var. Bir ihtiyacın var mıydı baba? Barış'ı takma kafanı. Haklısın, daha çocuk, değişir, düzelir. Sen dert etme fazla. Su falan ister miydin? Hayır, uyuyacağım. Hadi sen git, işine bak. Uzandığı divandan, kapıdan çıkan oğlunu seyrediyor. Genç çocuğun ayaklarının geri geri gittiğini, kapıda bir an durup arkasına baktığını hissediyor. Hayır, hiç de eşek değil bu çocuk. Yanlış yola sapsa da o yol yine bizim köyün yolu. Önemli olan nereye doğru gitmek istediği, amacının ne olduğu. Bu olan bizim kuşağın hamurundan. Keyifleniyor, hatta yüreği sevgiyle doluyor. Küçük oğlu aklına gelince içi yine kararıyor. Faşistlere katılacak olursa vururum onu. Kimse Mehmet İliç'in oğlu ülkücü olmuş, faşist olmuş diyemeyecek. Komünizm yenilgiye uğrayınca itler de ehilleşti deniyor. Yalan. Eskiden fabrikalarda, işçi semtlerinde ulurlardı, şimdi başka yerlerde ulumaya başladılar. Semt değiştirdiler, o kadar. Gözünün önünde kanlar içinde yatan iki ölü. Önünde grev gözcüsü yazan, beyaz gömlekleri kana bulanmış. Neredeydi? İskenderun'da mı? Ala'da mı? Yoksa hemen şurada Kartal'da mı? Yerde böyle uzanmış, kan içinde yatan, ne çok adam gördüm ben. Fabrikanın cümle kapısını jandarmalar tutmuştu. Her yanda silahlı askerler, resmi görevliler, uğursuz suratlı siviller, işçi kılığındaki faşistler. Bir kargaşa, bir koşuşturma, ara sıra yükselen, kimin attığı belli olmayan sloganlar. Faşistlere ölüm, şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak, fabrikalar kalemiz. Sonra patlayan iki el silah. Jandarma kordonunu aşıp içeri girmeyi deniyor. Ben sendikacıyım, şube başkanıyım, engel olamazsınız. Bunları azdıran sizlersiniz zaten. Asıl sizleri tutuklamalı. Böyle konuşamazsın. Kanun var. Sendikacıyım. İş yerine girmeme engel olamazsınız. Kanun manun yok. Kanun biziz burada. Kalabalığın arasında tanıdık bir savcı görüyor. Fena adam değildir. En azından bozkurtlardan değil. Savcı bey diye sesleniyor var gücüyle. Savcı bey, ben sendikacı Mehmet İliç'im. İçeride ölüler olduğu söyleniyor. İçeri girmeliyim. Yardım edin lütfen. İşçilerin iş yerinden çıkmalarını sağlayabilirim. Onları ikna edebilirim. Yardım edin. İşçilerin fabrikayı terk etmeleri gerek. Yoksa olaylar daha da büyüyecek diye düşünüyorum. Günlerden beri çevre illerden ülkücü militanların getirilip ilçeye yerleştirildiğini biliyorlardı. Sendika adına polise, adliyeye, kaymakama başvurmuş, önlem alınmasını istemişlerdi. Bölge son derece hassastı. İşçiler kimi zaman patronun adamlarının, kimi zaman polisin, jandarmanın, son zamanlarda ise silahlı ülkücü militanların zoruyla işletmede kurdurulmuş olan sarı sendikaya geçmeye zorlanıyorlardı. Tek çare greve gitmekti, öyle de yapmışlardı. Grev oylamasında işçilerin %70'i greve evet demiş, hiç beklemeden şalterleri indirmişlerdi. Yasal prosedür yerine getirilmemişti tabii, getirilemezdi de. Askerin, polisin iş yerine girip, İşçileri çıkarmaları, greve katılmayan işçiler ve işçi kılığındaki faşist militanlarla fabrikayı çalıştırmaya başlamaları gün meselesiydi. Sendika merkezinden greve devam, gerekirse iş yerini işgal edip savunma talimatı gelmişti. İşgale karşıydım. Artık eskisi gibi olmadığını, iş yeri işgallerinde kimsenin gözünün yaşına bakılmadan işgalin kırıldığını, pek çok işçinin tutuklanabileceğini, ülkücülerin bekledikleri provokasyon ortamını bulacaklarını, kan döküleceğini biliyordum. Merkezdekilerin tuzu kuruydu. Üstelik hem merkezde hem de iş yerinde silahlı eylem yanlısı goşist grupların etkisi küçümsenecek gibi değildi. Ne yapıp yapıp işçileri ikna etmeliydim. İşgal vakit geçirmeden, kan dökülmeden kalkmalıydı. Son bir umutla savcıya doğru haykırıyor. İçerideki işçilere laf anlatabilecek tek adam benim şu anda. Bırakın içeri gireyim. Grev komitesiyle konuşayım. İşgali kaldırmalarını sağlayabilirim. Birkaç dakika sonra kendini askeri birliğin başındaki subayla birlikte fabrika avlusunda buluyor. İki ölü var, diyor subay. İkisi de işçi. Bizimkilerden mi, faşistlerden mi diye soracakken son anda kendine hakim oluyor. İşçi olduğunu nereden anladınız? Üstlerinde grev gözlüsü gömlekleri var. Birkaç silahlı askerle birlikte işçilerin işgalindeki ana binayı doğru yürüyorlar. Askerleri çekin diyor komutana. İşçiler zaten gergindir. Silahlı askerler gerginliği artırmaktan başka işe yaramaz. Adam bir an duraksıyor, sonra askerlere dışarıda beklemelerini söylüyor. Olayların nereye kadar gidebileceğini tahmin edemediği, gerilimin artmasını istemediği belli. İki ölü, işliklerin açıldığı uzun koridorun hemen başında yerde yatıyor. Üzerlerindeki beyaz grev gözcüsü, önlükleri kanlar içinde. Loş ışıkta kasları gerilmiş, sapsarı yüzleri seçiliyor. Neden bu ikisi diye düşünüyor Mehmet İliç. Militan değillerdi, harekete yeni yeni kazanılıyorlardı. Belki de ilk grevleri, ilk işgalleriydi bu. İyi niyetli, deneyimsiz sempatizanı ön safa, ateş hattına süreceksin. Bunun adı da eylem içinde bilinçlendirme olacak. Öfkeleniyor. Kaç defa anlatmıştım onlara. Keskinliğin, kör cesaretin çözüm olmadığını söylemiştim. Ama içerisi, aklı bir karış havada, silaha tapan, ölmeyi, öldürmeyi devrimcilik sanan sollarla dolu. Sadece CIA'den, MIT'ten para alanlar değil, ki ajan provokatör, bir de bu sersemler gibi gönüllüler var. Ölülerin başında sessizce duruyorlar. İç ürperiyor. Yarın ben de böyle yatabilirim yerde. İşçilerin işliklerden çıkıp yavaş yavaş koridora toplandıklarını, ölülerin etrafında bir çember yaptıklarını görüyor. Sessizler. Ölülerin kederinin değil, bir süre sonra çıkacak fırtınanın habercisi bir sessizlik. Konuşması, bir şeyler söylemesi gerektiğini biliyor. Doğru olan işgali kaldırmalarını, iş yerini terk etmelerini, sendikanın işverenle görüşmesini beklemelerini, gerekirse işbaşı yapmalarını söylemek. Doğru olanı yapabilecek mi bilmiyor. Gözlerini işçilerin yüzlerinde dolaştırıp dost bir bakış arıyor, bulamıyor. Komutanla geldiğimi görünce çoktan haini ilan etmişlerdir beni. Pazarlık yaptığımı sanmışlardır. Ölülerimizi almaya geldim diyor ağdalı, ağır bir sesle. Sizlere işçi sınıfı adına söz veriyorum. Kanları yerde kalmayacak. Ne basma kalıp söz diye düşünüyor. Ama istedikleri bu şimdi. Onlara kof sloganlar, devrim hamaseti ve sınıf düşmanlığını öğrettik yıllardır. Bilimi, siyaseti, taktisyenliği, sabrı, gerçek özveriyi öğretemedik. Kendimiz de bilmiyorduk zaten. Şimdi savaş kızışıp kan akmaya başlayınca, düşman gerçekten saldırınca ne yapacağımızı bilemiyoruz. Dün gece uğradığınız saldırı bir süredir Türkiye çapında sahneye konan oyunun parçasıydı. Bizleri provokasyona getirip silahlı katiller olarak göstermek istiyorlardı. Oyun ters tepti. Yerde yatan ölülerimiz haklılığımızın acı kanıtlarıdır. Silahlı eşkıya iş yerimize girip sarı sendikaya hayır demekten başka suçu olmayan iki işçimizi katletti. Yarın sıranın kime geleceği belli değil. Buraya komutanla birlikte gelmemin nedeni onun da sizleri tanımasını, gerçeği görmesini sağlamak içindi. Bir an yutkunuyor. Adamın söze karışmasını engellemek için aceleyle sürdürüyor konuşmasını. Şimdi sizden en önde ölülerimizi taşıyarak iş yerini disiplinli bir şekilde terk etmenizi istiyorum. Komutan kordacı dışarıdan müdahale olmasını yeni bir provokasyonu engelleyecektir. Ayrıca kendisinden kimsenin göz altına alınmayacağı, merkeze götürülmeyeceği sözünü burada sizin önünüzde vermesini bekliyorum. Susup komutanın yüzüne bakıyor. Adamın kararsızlığı, korkusunu, çaresizliğini gözlerinden okuyor. Bizi sattın diye bağırıyor işçi kalabalığın en arkalarından biri. Bizi sattın başkan. Greve sendika sürdü işçileri. Şimdi işgali kaldırın diyorsun. İşgali kaldırıp boyun eğdik mi bir daha bu kapıdan içeri sokmazlar bizi. Her şeyin bitebileceği, tuzla buz olabileceği o kritik an. Bir sözcük, bir hareket, bir bakış. Evet sattım diyor. Canlarınızı, karılarınızın, çocuklarınızın canlarını, yaşamlarını güvence altına alma karşılığında sattım. Bir tek iş yerinde, bir kalede tümümüz can vererek kazanamayız bu savaşı. Destek güçleri gelmiyor. Sınıf henüz hazır değil. Burada yapayalnızız, bilin bunu. Ölürsek, ölürseniz, iş yerlerini kaybederseniz düşer bu kale. Yüreğimizi, kafamızı, bilincimizi sapasağlam tutarak direnebilirsek, yarın gerçek savaşlara hazır oluruz. Komutanın da konuşmanın havasına kapıldığını hayretle fark ediyor. Beni güç duruma düşürecek bir şey söylemeyecek diye düşünüyor. Senin pasifizmin yüzünden kaybedeceğiz. İşbirlikçisin sen. Biz burada ölümle karşı karşı faşist kurşunlara göğsümüzü siper ederken neredeydin? Bu sesi çok iyi tanıyor. Grev komitesindekilerden biri. Hiç güven duymadığı bir herif. İş yerine nasıl girdiği, kimin aldığı, daha önceleri nerelerde çalıştığı hepsi karanlıkta. Artık adlarını bile belleyemediği, provokasyon sınırlarında dolaşan sol grupçuklardan birinin biri tanıyayım diye dolaşıyor ortalıkta. Keskinlikte üstüne yok. İşçileri de etkiliyor. Birden öfkesi kabarıyor. An bu an. Kumara oynamak gerek. Herifi geriletebilirse işçileri yanına çeker, geriletemezse kuyruğunu kısıp buradan da sendikadan da gitmek düşer. Yalan söyleme diye bağırıyor. Faşist kurşunlara göğsünüzü siper falan etmediniz. Yerde ölü yatan şu iki gencecik çocuğun arkasına sığındınız. Onları kalkan diye kullandınız. Dün gecenin kritik gece olduğunu biliyordunuz. Sen niye grev gözcülüğü yapmadın kapıda? Neden harekete yeni gelen bu deneyimsiz gençleri diktiniz oraya? Bu sorunun cevabını vermeden kimse beni veya sendikayı pasifizmle, işbirlikçilikle, saçma sapan şeylerle suçlayamaz. Şimdi son bir defa söylüyorum. İşçi kardeşlerim, yoldaşlarım, aranızda provokatörleri barındırmayın. Sendikanız işgali kaldırmanızı ve iş yerini boşaltmanızı bildiriyor. Sendikanın talimatına uyun. Hiç beklemeden anında kapıya doğru yönleniyor. İşçiler açılıp yol veriyor. Sezgileriyle onların da yorgun ve ürkmüş olduklarını, peşinden geleceklerini, iş yerinden çıkacaklarını kavruyor. Peki sonra? Sonra ne olacak? Kim koruyacak onları? Bu sorunun cevabı yok. Şu komutanın iyi niyetinden ve soğukkanlılığından başka güvenebileceği bir kimse, bir umut da yok. Mehmet İliç uzandığı divanın üstünde o günlere dalmış düşünüyor. Az zaman geçmedi o günlerden bu yana. 17 yıl olmuş. Faşistler sendikalarda pek tutunamadılar. Alanları da değildi zaten. Onlar bindirilmiş kuvvet olarak gelir, alan temizliği yapar giderlerdi. O iş yerinde şimdi dinci hak iş vardı. 12 Eylül buldozer gibi geçti işçi hareketin üstünden. Eski işçilerin kimi işten çıkarıldı, kimi tutuklandı, kimi emekliye ayrıldı. Kalan 3-5 kişi de dinci sendikaya üye olmuş. O gün yerde kanlar içinde yatan iki ölünün anlamı nedir peki? O gün için bir anlamı vardı. Ya şimdi, yıllar sonra? Yine oğlu geliyor aklına. Devrim için, ezilen halkların kurtuluşu için ölürse veya öldürülürse ne anlamı olacak ölümünün? Peki ben şimdi şu divanın üstünde yatarken ölüverirsem, benim ölümümün anlamı ne olacak? Felsefeye dalma Mehmet İliç. Felsefe işçi sınıfına iyi gelmez. Doktor nasıl da kızardı bu söze. İşçi sınıfını sadece yıkıcılar güruhu olarak gören aydın bakışı. Felsefe asıl işçi sınıfına gerekir yeni dünyayı kurmak için derdi. Ne güzel günlerdi. Ne kadar umutlu, inançlı, bilgiye susamış. Ne güzel gençlerdik. Fakülte koridorlarında ülküyü devrimci saflara katmaya çalıştığı günleri hatırlıyor. Yukarı katın merdivenlerinden mini etekleri ve at kuyruğundan taşan asi saçlarıyla inerken sosyoloji felsefe koridoruna takılan delikanlılar iç geçirirlerdi. Sosyalizme, partiye, işçi sınıfına ilgi duymaya başlayana kadar fakülte koridorlarında pek oyalanmaz, merdivenleri koşa koşa inerek bilinmeyen bir yerlere giderdi. Hep acelesi vardı, her zaman hayat doluydu, diri vücudundan yaşama sevinci ve tazelik fışkırırdı. Yalanmayın, o bize göre değil, onun beyaz atlı prensi var diye dalga geçerdi çocuklar. İçim hiç kaymış mıydı ülkeye? O hiç sevmediği, bacım edebiyatının altında saklanan bir özlem, cinsel bir çekim var mıydı? Varsa bile o kadar bilinçaltına itilmiş, o kadar bastırılmıştı ki kendisi bile hatırlamıyordu. Yeni yeni dost olmaya başladıkları günlerde Nazım'ın bir şiirini okurken söz devrim için ölenlere gelmişti. Bir insan ömrünün değeri neyle ölçülebilir ki demişti Ülkü. Hangi devrim uğruna ölenlerin yaşamının yerini tutabilir? O gün genç kızın sözlerini öfkelendiğini, renk vermese de küçük burjuva aydın kaypaklığı diye nitelediğini hatırlıyor. Benim şimdi bunca olaydan, bunca yıkımdan sonra elimde sorduğum soruyu soruyordu o gün. Yerde kanlar içinde yatan iki genç işçinin ölümünün anlamı neydi? Ülkü'nün oğlunun ölümünün anlamı nedir? Denize bir şey olursa, inançları uğruna, devrim uğruna ölmenin yüce anlamından söz edebilecek miyim yine? Hastane odasında Ülkü'nün yattığı derin ölüm uykusundan uyanmasını beklerken de düşünmüştü bunları. Sol sempatizan genç doktor, böyleleri artık ne kadar azaldı. İnsan çok fazla ölüm görünce artık ölüm konusunda fazla düşünmez oluyor demişti. Ülke Hanım'ın hayata bağlılığı ölme isteğine galip gelmiş. Öldürücü dozda ilaç almamış diye eklemişti. Derin uykusundan uyanırken intiharı hiç düşünmediğini söylemesinde, özellikle doktor erimi buna inandırmaya çalışmasında, intiharı utanç verici bir zaaftan çok hayata karşı işlenmiş bir suç saymasının payı vardı kuşkusuz. O hep hayattan yana olmuştu. Devrimden, işçi sınıfından, sosyalizmden, bütün bunlardan önce hayattan yanaydı. Asıl olan hayattır sözünü o kadar sık tekrarlaması, Sovyet devriminden söz edilirken Çar ailesinin çoluk çocuk tümünü öldürülmesini bir türlü hazmedememesi, insan öldürmenin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyleyip terörün her biçimine karşı çıkışı, çiçeklerden kuşlara, ağaçlardan kedilere kadar doğada canlı ne varsa onlara olan yakınlığı ve bedeninden fışkıran, hayır, dişilik, cinsellik arzu değil, doğal ve sıcacık tazelik, yaşama bu denli bağlı olmasından geliyordu. Onu farklı kılan buydu. Güzel ve çekici yapan da. Doktor Erim'e Ülkü'yü nereden tanıdığını sorduğunda, uzun yıllar önce ortaokuldayken bana ders vermeye gelirdi demişti. Olabilir, neden olmasın? Ben sandığın gibi zengin burjuva kızı değilim. Burslu okudum, ders vererek çıkarıyorum harçlığımı demez miydi Ülkü? Yine de Doktor Erim'in cevabı biraz kaçamak gelmişti Mehmet'e. Acaba Erim miydi üniversite yıllarındaki esrarengi sevgilisi? Saçmalıyorum. Gitgide pimpirikli bir adam oluyorum. Aralarında en az 6-7 yaş fark var. Üstelik adam bana ders verirdi demedi mi? Yine de. Hasta odasındaki o güzel sarı gülleri kimin getirdiğini sorduğu zaman Doktor Erim getirdi bu gülleri. Sevdiğimi hatırlaması ne kadar güzel değil mi demişti. Suratları ergenlik sivilceli yeni yetmeler büyük ablalara pek meraklıdırlar. Garanti aşıktı kıza. Ülkü de aşık olunacak kızdı hani. Peki bütün bunlardan bana ne? Üstelik de bunca yıl sonra. Ülkü'ye benzeyen bir karısı olsun isterdi o zamanlar. Ama işçi sınıfından olmalıydı. Tezgah başlarından, grev çadırlarından, yürüyüş kollarından. Hayatı da, devrimi de, işçi çalışmalarında paylaşabileceği bir kadın. O zamanlar hepimiz bunu hayal ederdik. Hatta burjuva ailelerden gelen sosyalist gençler arasında bile işçi kızlarla evlenme modası vardı. İşçiden, işçiden esiyor yel diye marşlar, şarkılar söylenirdi. Bugün anlatsan kimse inanmaz. Siyasal gündemi, işçi hareketi, sendikalar belirlerdi. Kendine özgü bir çevre, kendine özgü bir kültür işte. Her an tetikte, her an tehlikedeydik ama mutlu olurduk. Yaşadığımızı, insan olduğumuzu hissederdik. Karısı tezgah başlarındandı. Babasıyla aynı köyden uzak bir akraba kızı. Ne güzel, ne çirkin ama becerikli, güçlü, dirençli. Üstelik çabucak bilinçlenmiş, o sakin, iddiasız, gösterişsiz haliyle omuz başında yerini alıvermişti. İşçi kadınlar örgütlenmesinin ilk adımlarının atıldığı günlerde Merter'de, Zeytinburnu'nda, Gazi Osman Paşa'da, işçi mahallelerinde, fabrika önlerinde nasıl da özverili çalışmıştı. 12 Eylül'den sonra tutuklandığında, idamla yargılandığı sıralarda iki küçük çocukla yapayalnız ayakta kalmayı, başını dik tutmayı başarmıştı. Karısını düşünürken içine yayılan ılık, güzel duygu, oğulları aklına gelince yerini yine huzursuzluğa, endişeye bırakıyor. Biri silahı alıp dağa çıkma hevesinde, öteki faşistlerin peşinde. Kadıncığız bilse bunları, kahrından ölür. En iyisi hiç anlatmamak. Kolu ağrıyor. Gözlerinin önünde yerde kanlar içinde yatan iki genç ölünün acıyla kasılmış sapsarı yüzleri. Grev kararını ben vermiştim. Merkezden iş yerini boşaltmama talimatı geldiğinde itiraz etsem de kararı uyguladım. Tehlikeli olduğunu, gece ülkücülerin saldırabileceğini biliyordum. Yine de geri çekmedim işçileri. O iki genç çocuğu ölümünde benim de payım yok mu? Şimdi de ölüme gönderiyoruz gencecik çocukları. Asker veya gerilla, Türk veya Kürt ne fark eder? Ölüm aynı ölüm değil mi? Birileri size belki de tam paylaşmadığınız bir amaç gösterir. Sizi ateş hattına sürer, dava uğruna ölmenizi, öldürmenizi ister. Kendisi için öldüğünüze, öldürdüğünüze inandırır sizi. Dava insan hayatının önüne geçer. Biz şefler, şefçikler onları savaşa süreriz. O savaşın kendi savaşları olduğuna inandırırız onları. Hayır, namussuz falan değilizdir. Kendimiz de inanırız buna. Sonra bir gün kendi oğlumuz ateş hattına gittiğinde, dava uğruna ölüp öldürdüğünde düşünmeye başlarız temiz olup olmadığımızı. Kolu ağrıyor. Varsın ölüm çubuğu olsun. Kalkıp bir sigara daha yakıyor. Peki, ben yanmasam, sen yanmasan, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa dizileri yalan mıydı? Kandırmaca mıydı? Kof edebiyat mıydı? Mehmet İliç divana uzanmış, sigara dumanından halkalara parmağını sokmaya çalışırken, sorduğu sorunun cevabını bulamıyor. Sayfa 322. Yaşlandık ve değiştik derken arının sesi, onun tanıdığı bütün ses tonlarından ve tınılarından farklı, soru soran, ikircimli bir ses. Değiştik derken aslında değiştim demek, değiştiğine önce kendini inandırmak istiyor gibi. Evet, saçlarım uzun olsa bile o saç tokasını artık takmam, değiştim. Ama bu çok doğal, artık 20 yaşında değilim ki. Bir kadının genç kızlığındaki beyinleriyle 40'ından sonraki beyinleri aynı kalmaz. Hele de orta halli, hatta yoksul bir öğretmen ailesinin gözü açılmamış kızıyla, başından geçmedik olay kalmamış, yıllardır yurt dışında yaşayan, Paris'te gazetecilik yapan olgun bir kadının giyim kuşam beğenisi. Oysa Arın, değiştim, eskiden öyle konuşmazdım, öyle düşünmezdim dedi zaten derken farklı, çok farklı bir değişimden söz ediyor. Haberi çok yumuşak yazdım, söylediklerini sansürledim bile diyebilirim diyor. Diğer gazeteler Türk yetkiliden Gladio itirafı falan diye başlık atabilirler. Tabii haberi kullanırlarsa. Ama ben yapamadım. Sen olmasaydın, konuşan bir başkası olsaydı hiç umurumda değil. Alasını yapardım. Ama ne garip, seni korumak, sakınmak istedim. Neden korumak? Hatırlıyor musun, 3-4 yıl önce Umut öldüğünde seni görmeye gelmiştim. Bunu anlatmam çok zor. Ama orada garip bir hava vardı. Bilirsin, sezgilerim güçlüdür. Oradakiler, o sekreterin mi, özel kalem müdürün mü her neyse, o adam seni korumuyor, izliyordu sanki. Belki de sinirlerim bozuk olduğu için abarttım biraz. Sonra bugün sen o konuşmayı yaparken aynı huzursuzluğu duydum içimde. Oysa söylediklerin doğruydu. Daha önce söylemediğin, belki de düşünmediğin şeylerdi ama doğruydu. Devlet adına bir itiraf gibiydi anlattıkların. O korkunç mekanizmayı, iktidara bulaşmış kanı, diplomatik bir dille de olsa gözler önüne seriyordun. Senin için korktum. Çünkü o mekanizmanın buna tahammülü olmadığını biliyorum. Dışarıdan birilerinin bunları söylemesini hiç umursamazlar. Biz yıllardır söylüyoruz, yazıyoruz. Önemi yoktur onlar için. Ama senin söylemen, içeriden birinin söylemesi çok farklı. Buna dayanamazlar. Neden böyle davrandığını, ne hesapladığını hala tam anlamış değilim. Eğer bir uygun sözcüğü bulamıyor, bir itirafsa, günah çıkartmaysa, hesaplaşmaysa, siyasal intiharı göze almışsın demektir. Neden? Neden şimdi? Sorunun cevabı inanmayacağın kadar basit. Neredeyse saf kele olan cevabı. Yeni öğrendim, yeni çözdüm de ondan. Tabii bugün o salona girdiğim anda değil. Yılların birikimi vardı. Ufacık ipuçları göz açıp kapayıncaya kadar süren bir sessizlik, bir susuş, bir bakış, bazı yüzlerin üst üste gelmesi, adlar, kod adları, kaybolan bir dosya, verilmeyen bir bilgi, karanlık noktalar, kimde saklı olduğu bilinmeyen devlet sırları. Hayır, önemli bir olay, bomba gibi bir gelişme, elime geçen özel bir belge falan olmadı. Sadece birikim oldu. Seni sevdiğin deyişle niceliğin niteliğe dönüşmesi. Oraya girip salona baktığımda ön tarafa dizilmiş görevlileri, elçilik mensuplarını, sonra arkalarda seni ve sen fark etmemişsindir, senin hemen önündeki sırada orada olmaması gereken bir ajanımı görünce birden hazırladığım konuşma anlamsız, yalan, aptalca geldi bana. Ajanımı sözcüğünü sarf etmiş olmaktan duyduğu rahatsızlıkla susuyor. Anlamaya çalışıyorum. Yine de bütün bunlar gerçek olamayacak kadar naif, biraz da yapay geliyor bana. Sen hiç naif olmadın. Duygularına kapıldığını da hiç görmedim. Amacına doğru giden yolda her zaman bir hamle ötesini hesap ederdin. Doğru. Ama amacım neydi? Amacın neydi gerçekten? Yaşamın, aşkın, mutluluğun önüne geçen amacın neydi? Birden içinden yoğun bir öfke kabarıyor. Geri dönüşü olmayan, bütün güzel şeylerin yitirilmesine neden olan o lanet olası amacın neydi? Soruyu yüksek sesle mi, içinden mi sordu bilmiyor. Amacın iktidardı diyor kendi pervasızlığını ve acımasızlığına şaşarak. Tanıdığım, belki de sevdiğim başka bir erkeğin amacı da aslında iktidardı. Sen devlete inanıyordun, o devrime. İkisini birleştirirsen Lenin'in Devlet de Devrim kitabı yapar. Ama ikinizi birleştirsem bir erkek etmediniz. Neyse, kötü bir espri, çirkin bir kelime oyunu oldu bu bağışla. Demem o ki, asıl amaç iktidar yani, inançların yüceliğinin ardına gizleniyordu. Belki de erkeklere ve erkeksi kadınlara özgü bir durum bu. Cinsel iktidarı da unutmazsak neler olduğunu bilmiyorum. Ama sanırım artık amacına inanmıyorsun. İktidar, düzeltilmesi gerekli olanı düzeltebilmek için lazımdı, kendim için değil. Buna benzer bir söz duyduğunu hatırlıyorum. iktidarı alma amacını mutlaklaştırdığı ve kariyerist olduğu eleştirilerine karşı iktidar amaca götürür. Bu yüzden istenir. İktidar, sınıf adına kimlerin elindeyse onların da izlerini, hatta damgasını taşır demişti Ömer. İşçi sınıfı iktidarı, yakın amacımız olan sosyalist toplumun kurulmasına götürecek bizi. Sınıf ve parti adına kimler iktidardaysa devrime giden yolda sosyalist kuruluş da onların renklerini kazanacak. Bu yüzden en iyilerin, en bilinçli, en kahraman, en deneyimli olanların yönetime gelmesi gerekir. Bunun adı kariyerizm değil, olsa olsa fedakarlıktır. Böyle demişti ve ülkünün nedense sırtı ürpermişti. Hep böyle söylenir diyecekken vazgeçiyor. İnsan araçla amacı sık sık karıştırabiliyor diyor. Araç olması gereken şey, bakıyorsun, amaç oluvermiş. Leipzig'te bütün özentili şatafatına, rüküş süslemelerine rağmen kasvetinden kurtulamamış bir kahvede bir yenik adam içkiyi bedava bulmuş ayyaş şehvetiyle kadehleri birbiri arkasına diziyor. Daha dün tarihi ve geleceği fethetmeye çıktığına inanırken şimdi dünyanın avucunun içi gibi bildiğini sandığı iklimlerinde inancını ve yolunu kaybetmiş. Paris'te akvaryumlarında tül kuyruklu Çin balıklarının süzüldüğü bir restoranda Balkan soylularının yüz çizgilerini taşıyan yenik bir adam, kadehindeki pahalı şarabı hakkını vere vere yudumluyor. Daha düne kadar inandığı, güvendiği her şey yıkılmış, belki de yıkılan kendi kurduğu sırça köşkler, kendi gururunun kaleleri. Şimdi karşısında oturmuş, her cümlede, her sözcükte büyüyen yıkıntıları biraz da şaşkınlıkla seyrediyor. Yaşamda, savaşta, devrimde, amaçta ve aşkta birbirinin amansız ve sessiz rakibi iki adamın, yenilgide birbirlerine iskambil kağıtlarındaki maço oğlanları kadar benzemelerindeki ironi içini ürpertiyor. Onların yenilmişliğini, birbirinin neredeyse kopyası yapan şeyin, uğruna ömürlerini verdikleri, tutkuyla bağlandıkları, inandıkları, iman ettikleri, kendileriyle özdeşleştirdikleri o adı konmamış gücün ihanetine uğramış olma duygusu olduğunu kavruyor. Hayatındaki iki erkeğin, Arı'nın ve Ömer'in yolları yıllar sonra tuhaf bir şekilde kesişiyor, birleşiyor, benzeşiyor. Ve onlar bunu bilmiyorlar. Edebiyatı, felsefeyi bir yana bırakıp dümdüz söyleyecek olursam son zamanlarda kendimi bir pislik çukurunda hissetmeye başladım. İçinde debelendiğim çukurda pislik hep vardı da ben mi algılayamıyordum? Yoksa çukur son dönemlerde hızla pislikle mi dolmuştu bilmiyorum. O pisliklerde benim payım ne kadar, bunu da düşünmek istemiyorum. Çukurun içinde kalınarak temizlenebileceğini, pisliğin ortasında temiz kalınabileceğini inandırmıştım kendimi. Sonra bir gün, hangi gün sorusunun cevabını arar gibi bir an susuyor. Akvaryumdaki balıkların rengarenk uzun kuyruklarını dalgalandıra dalgalandıra yosunlarını, su bitkilerinin aralarından süzülüşlerini seyrediyor. Adamın sesli düşündüğünü, kendi kendisiyle konuştuğunu, hiçbir şey sormamak, sessizce dinlemek, bir ömrü muhasebesinin sessiz tanığı olmak gerektiğini anlıyor, şarabını yudumlayarak bekliyor. Emin değilim ama 90'ların başıydı gibi geliyor. Neredeyse 20 yıldır dış işleri, iç işleri, istihbarat, devlet mekanizmasının içindeydim. Giderek de merkezinde, göbeğinde. Hızlı yükseliyordum, bunu da herkes görüyordu. Hele de 80'den sonra, 80'lerin ikinci yarısında. Hatırlarsın belki, özellikle yurt dışında Türk hariciyecilere yönelik terör birden durdu. Teröristler ve liderleri bir şekilde susturuldu. Yani suikaste uğradılar, öldürüldüler. Her zaman değil ama evet, başka yollar sonuç vermeyince böyle de olabilir. Karmaşık ve zor kararlardır bunlar. Sonuca varmak için bazen gündelik ahlak ilkeleriyle çatışan kararlar almak zorunda kalırsın. Yüzlerce, hatta binlerce kişinin ölmemesi için birkaç kişiyi feda edersin. Lütfen bir şey söyleme, dinle. Teröre karşı terör kararı almak çok kolay olmadı ama başarıya ulaştı. Bu türden operasyonlarda kullanılan kişilerle onları kullananlar birbirine karşılıklı gebedirler. Pusuya yatıp birbirlerini kollarlar. Devleti kurtarmak dile getirilen ortak amaçtır. Ama herkesin gözettiği özel amaçlar da vardır. 90 başlarında üst düzey bir görevdeydim. Güneydoğu'da savaş kızışıyordu. Büyük kentlerde sol terör yaygınlaşıyordu. İnce eleyip sık dokuyacak, hukukun kaplumbağa adımlarını izleyecek zaman yoktu. Çabuk sonuç alınacak yöntemler gerekliydi. Kısa bir süre için tepkilere kulak tıkayıp hızlı operasyonlarla sonuca ulaşılmaya çalışıldı. Adamın ne demek istediğini birden apaçık kavruyor. hep bildiği bir şeyi nasıl olup da bugüne kadar tüm duygularıyla kavrayamadığına şaşıyor. Yürek geçit vermedikçe beynin nasıl da çaresiz ve etkisiz kaldığını önce buruk bir hüzünle, giderek kabaran karmakarışık kötü bir duyguyla düşünüyor. Ona kızdığım, öfkelendiğim, hınçlandığım, ondan uzaklaşmak istediğim oldu. Ama hiç düşmanlaşmadım, hiç uzaklaşmadım ondan. Karşısındaki sadece geçmişini değil, tüm değerlerini sorgulayan, hep lekesiz, pırıl pırıl olduğuna inanmışken, birden bir bok çukurunda yüzdüğünü anlayan, kendisine yenik düşmüş adam, yardım ve dostluk bekliyor. Ama içi ona karşı ilk kez kupkuru, uzak, umutsuz, hatta düşman. Dinlemekle yetinip susmayı becerebilse, benden her vazgeçişinde, her ayrılışımızda susmayı bilmiştim. Ama yapamayacak, biliyor. Aslında şu anlamsız akvaryumları çatlatacak bir çığlıkla haykırmak geçiyor içinden. Sonuca ulaştınız, diyor. Operasyonlarınız başarılı oldu. Oğlum öldü. Basılan ve ağır silahlarla taranan ev hücre evi değildi. İçeriden ateş edilmemişti. Öldürülenlerin üstlerinde bulunduğu iddia edilen silahların onlara ait olduğu da ispatlanamadı. Bunları nereden mi biliyorum? Eski arkadaşlarım da soruşturdular olayı. Artık söylemekte sakınca yok. Belki haberim vardır. Erim de çabaladı gerçekleri ortaya çıkarmak için. Çocuğun öldürülmesinden sonra hastanede onun servisinde kalmıştım. Çabuk sonuç alınacak yöntemler kaç cana patladı sence? Tuttun mu hesabını? Yargısız infazlar, faili meçhuller, doğuda batıda enselerinden tek kurşuna vurulanlar, işkence yapılarak öldürülenler. Hepsi hala sürüyor bunların, sürecek de. Kirli savaşınız bitmeyecek. Çünkü dökülen kanlarla beslenen vampirler suların başını tutmuşlar. Sesini yükselttiğini, hatta bağırmaya başladığını fark edip susuyor. Benim savaşım değildi, haksızlık etme bana. Tam da bunu anlatmaya çalışıyordum. Dost ol, sakin ol lütfen. İster ellerimi yıkama çabası, ister kendimle hesaplaşma, ister boşalıp rahatlama, istersen de bir özür dileme de. Ne dersen de, nasıl adlandırırsan adlandır, anlatmaya ihtiyacım var. Hatta daha ötesi, anlatmak zorundayım, anlatmam gerekiyor. Benim savaşım değildi. Yıllardır olanların hiçbiri olmasını istediğim şeyler değildi. Benim savaşım başkaydı. İnandığım değerler, savunmak istediğim ilkeler vardı, biliyorsun. Seninle farklı cephelerdeydik, doğru. Ama işin özünde amaçlarımız çok farklı değildi. Basite indirgersen daha düzgün, daha temiz, daha iyi bir ülke istiyorduk. Bunun yolu iktidarda olmaktan geçiyordu. Sizler de istemediniz mi bunu? O kadar basit değil Arım Murat. Hiç o kadar basit değil. Senin amacın bu olsa bile parçası olduğun çarkın, diyelim ki devletin amacı, felsefesi, yöntemleri bizimkiyle taban tabana zıttı. Belki bir tek iktidar olgusunu vurgularken haklısın. O konuda ortaklık doğru. Bizi yıkan da bu oldu zaten. İktidar bozdu, çürüttü, kirletti. Tıpkı senin gibi. Her neyse. Bütün bunları kavramakta, rahatsız olmakta, neden bu kadar geç kaldığını, neden şimdi gökten vahiy inmişçesine gerçeği görmeye başladığını düşünüyorum. Arım Murat karşısındaki kadının yüzüne bakıyor. Hiç bu kadar uzak, bu kadar soğuk, bu kadar yabancı olmamıştı. Ne onu terk ettiğimde, ne o kahrolası çevremin onu küçümsemesine izin verdiğimde, ne kariyer uğruna. İktidar basamaklarını hızla tırmanma uğruna feda ettiğimde bu kadar uzak, hatta düşman değildi. Şimdi aralarındaki engellerin kalktığını, kafalarının, değerlerinin, yüreklerinin de bir zamanlar bedenlerinin olduğu kadar yakın olacağını düşündüğü anda başlayan gerçek uzaklık. Yoksa ayrılık mı? İçini ürpertiyor. Belki de hiç açılmamalıydım ona. Konunun üstünde hiç konuşmamalıydım. Değiştim, arındım ve sana geldim demeliydim, o kadar. Ama artık çok geç. Artık sonuna kadar gitmekten, konuşmaktan, kendisini didiklemekten ve yarayı deşmekten başka çaresi yok. Gökten vahiy inmedi kuşkusuz. Peygamber'e de inmemişti zaten. Belki de Umut'un öldürülmesi bardağı taşıran son damla oldu. O sıralarda olup bitenlerden huzursuzdum. Kontrolüm altında olması gereken olayların, bilgilerin, kişilerin elimden kaçtığını, parmaklarımın arasından akıp gittiğini hissediyordum. 80'lerde kullandığımız ve önemsemediğimiz yapılar, piyonlar, hadi daha açık konuşalım, tetikçiler denetimden çıkmışlar, sanki başka bir merkeze bağlı çalışmaya başlamışlardı. O merkezi seziyordum, hatta biliyordum ama kimseye anlatamıyordum. Kuşkularımı paylaşacağım kişilerin de o gizli yapının, o çetenin parçası olup olmadıkları belirsizdi. Bilmezsin, bu öyle bir yapıdır ki kuşkularını paylaşma olanağı bile yoktur. Yapayalnız ve korumasızsındır. Ne kadar bulaşmıştın? Madem ilk kez bu açıklıkta konuşuyoruz, acıtma pahasına da olsa söyle lütfen. Umut'un öldürülmesinde sorumluluğun neydi? O benim oğlumdu. Nasıl unuturum bunu? O senin oğlundu dese, konuşmanın biteceğini, her şeyin değişeceğini biliyor ama buna cesareti yok. Gönül rahatlığıyla, namusum üzerine yemin ederek hiçbir sorumluluğum yoktu diyebilirim ve yalan söylememiş olurum. Sorun şu ki, sana ve bütün dünyaya bunu yüksek sesle haykırsam da kendime söyleyemiyorum. İnsan kendisiyle namuslu ve acımasız bir hesaplaşmaya girdi mi, bu gibi soruları hiçbir sorumluluğum, hiçbir ilişkim yoktu diye cevaplandırıp rahatlayamaz. Ne baskın ne de infaz emri vermişsindir. Olanları üzüntüyle izlemiş, kınamış, hatta daha ileri gidelim, cesaretin ve yetkin varsa sorumluları hakkında soruşturma açtırmışsındır. Ama bütünsel planın, yani çarkın içindeysen, örneğin acıları ve kanı en aza indirmek için kısa zamanda kesin sonuç almak amacıyla bazı operasyonların yapılması kararının, örneğin teröre karşı terör politikalarının oluşturulmasına katkın varsa, katkın olması bile gerekmez, bütün bunlara itiraz etmemişsen, sorumluluğum yoktu diyebilir misin? Herkese karşı böyle desen, böyle görünsen bile kendinle yüzleştiğinde yenik düşmez misin? Sana yenik düşmez miyim Ülkü? Leipzig garına yakın bir otelin kahvesinde konyak kadehlerini birbiri ardına dizen bir başka adam, aynı soruları kendi diliyle, kendi biçimiyle sorarken karşısında nasıl çaresiz kalmışsa, şimdi yıllardır bu noktada görmek istediği, bu noktaya gelirse her şeye yeniden başlayabileceklerini düşündüğü adamın karşısında da o kadar çaresiz, üstelik umutsuzluk ve keder verecek kadar da uzak. Şimdi buradan çıkmalı, köprülere, rıhtımlara, ırmak boylarına, 25 yıl öncesine inmeli. Sonra 25 yıl öncesinden başlayarak geri dönmeli. Siyahi bir piyanistin o sihirli şarkıyı tekrar tekrar çaldığı restorana, arınla el ele sarmaş dolaş girmeli. Onları görünce Sam şarkıyı baştan almalı. Zaman geçip giderken, ayrılacakları gün her şeye rağmen bu ilişkide kazanan benim dediği ana geri dönmeli. Hikayeyi yeniden yazmalı. Bambaşka bir kurgu yapmalı. İnsanların yaşamı ve aşkı başka şeylere feda etmedikleri bir senaryo. Kimsenin ne kendini ne de başkasına yenik düşmediği, 25 yıl sonra aynı yerde buluşan sevgililerin bir daha hiç ayrılmamak üzere birleştikleri belki sıradan ama umutlu, güzel, sevgi dolu bir hikaye olmalı. Bir happy end, bize happy end'i bir hikaye gerek diyor yüksek sesle. Arın anlamsız ve soran gözlerle bakıyor. Gençliğinde de mizah duygusundan yoksundu. Ne Redkit, ne Asterix, ne Tenten, ne de Gırgır hiçbirinden hoşlanmazdı. Hatta erime kızardı bunlarla vakit geçirdiği için. Oysa biz erimle Fransızca çalışırken çoğu zaman Asterix okurduk. Sen çocukluğunda da Mickey filmi, Redkit falan sevmezdin değil mi Arın diyor damdan düşer gibi. Bu da nereden çıktı şimdi? Bilmem, öyle aklıma geldi işte. Hayat belki de burada oturup böyle saatlerce konuşmayı gerektirecek kadar önemli ve ciddi bir şey değildir. Biraz mizah duygusu işe yarayabilir diye düşündüm. Dost değilsin Ülkü. Sana ihtiyacım var ve sen yoksun. Sakın benim de sana ihtiyacım vardı yıllardır ama sen yoktun deme bana. Bunu biliyorum ve bu konuda artık yapabileceğim bir şey yok. Beni anlamaya çalışarak, söylediklerimi aklının süzgecinden geçirerek, birikmiş öfkeni bir yana koyarak dinlemeni istiyorum. Yardımcı olmanı istiyorum. Onu 30 yıl önce Teşvikiye'de eski bir apartmanın görkemli salonunda beyaz önlüklü hizmetçi gümüş tepside getirdiği gümüş demlikten çay servisi yaparken ve şık giyimli soğuk bir kadın karşısındaki gencecik öğretmen adayını eleştirel gözlerle süzerken gördüğü andan itibaren hiç sormadığı, hiç düşünmediği soruyu ilk kez soruyor. Neden onu bunca yıldır böylesine inatçı, usanmaz, tutkulu, sabırlı bir aşkla sevdim? Neden her telefon çalışında belki de odur diye yüreğim çarparak fırladım yerimden? Neden her geldiğinde gittim ve her bırakışında sessizce ayrıldım? Neden hiçbir karşılık beklemeden kayıtsız şartsız verdim kendimi? Onu severek düşüncelerimi, inançlarıma, değerlerimi bile ihanet etmekten neden çekinmedim? Biri belki de Ömer'di. Aşkta ve inançta soru sormaya başladığımı büyü bozulur derdi. Dindar soru sormaz, aşıkta. Kör militan da öyledir. Onlar inanırlar ve inandıkları için huzurludurlar. Sayfa 330. Karşısındaki adamın sert ama ince çizgili yüzünü, 50'sini aşmış olmasına karşın yağ bağlamamış vücudunu, sade ve uyumlu giyimini, biraz iri ama yine de zarif ellerini inceliyor. Ona ne zaman dokunsam, ne zaman teninin sıcaklığını, kokusunu duysam, Ne zaman gözlerine baksam sadece dinsel istekte açıklanamayacak bir elektriklenme bütün vücuduma yayılırdı. Bir duygu ve arzu seline kapılırdım. Birden karşısındaki adama karşı içinde en küçük bir cinsel istek, hiçbir çekim kırıntısı kalmadığını önce hayret, sonra keder, sonra dehşetle fark ediyor. Soruyu sorunca büyü bozulur ya da büyü bozulduğu için soru sormaya başlarsın. 25 yıllık uzun bekleyiş boyunca ne zaman bir erkekle sevişse ya da yatağının yalnızlığını ne zaman sevişme hayalleriyle doldurmaya çalışsa, kendini teslim ettiği veya teslim aldığı tek erkek, tek sevgili şimdi karşısında iki tabağa, İki kadeh, bir şamdan uzaklığında, hiç olmadığı kadar yakın, hiç ummadığı kadar zayıf, kendisine muhtaç ve bundan utanç duymuyor. Ve ben, içim çöller kadar kuru ve ıssız oturuyorum burada. Onu bir yabancı gibi inceliyorum. Anlattıklarıyla ilgilenmiş gibi görünüp, aslında ilgilenmiyorum, paylaşamıyorum. Oysa daha birkaç saat önce, tıpkı eski günlerdeki gibi çılgınca bir heyecanla beklemişti buluşmalarını. Telefonda sesini duyduğunda tıpkı eski günlerdeki gibi yüreği ağzına gelmişti. İçindeki ıssızlıktan ürküyor. Bunca yıldır benliğinin parçası olan, özenle sakladığı, koruduğu, tutunduğu o güzel şeyin, aşk denilen o çılgın tutkunun tükenmesinden korkuyor. 30 yıldır derin ve gerçek kimliğini ne devrimcilik, ne sosyalizm, ne özgür ve güçlü kadın imgesi, hayır, ona yakıştırılan suretlerin hiçbiriyle değil, arını olan aşkıyla inşa ettiğini, onunla tanımladığını anlıyor. Yolunu kaybetmemek, vahşi bir dünyanın ortasında, üstelik de bunca anı ve acı yüklüyle, kimliksiz, benliksiz, yapayalnız kalmamak için yitip giden duyguların son kırıntılarına, büyük yangınların sıcak küllerine razı olması gerektiğini biliyor. Asıl olan hayattır. Kendini kandırma bahasına da olsa, henüz küller soğumadan tutunmalı umut kırıntılarına. Belki de çok geç kalmamışızdır, belki hala umut vardır, kim bilir. Bugün o konferansta yaşamımın bir bölümünü noktaladığımı en iyi sen fark etmiş olmalısın. Tabii bir de beni izlemek için gönderilmiş görevliler. Raporlarının elçiliğe, oradan da merkeze, ben buraya varmadan önce ulaştığından hiç kuşkum yok. Artık Arın Murat'ı da izlemeye başlamışlarsa, işin çivisi iyice çıkmış demektir. Herkes her zaman izlenir. Yıllar önce fark ettim bunu. Benim durumumda izleme daha sıkı ve ciddi yapılır. Eğer sen kuşku duymaya başlamışsan, bil ki onlar çoktan kuşkulanmışlardır. Artık önemli değil. Noktayı koyduktan sonra yeni bir cümleye, yeni bir paragrafa başlayacak değilim. Bu kitabı kapatıyorum. Pitigrilli okumuş muydun hiç? Ama sanmam. Sen roman okumazdın pek. Pitigrilli, değeri bilinmemiş bir yazardır. Belki de romanlarının pespaye piyasa romanlarını andıran adları ve kapakları yüzünden Türkiye'de edebiyat merakları pek ciddiye almazlar onu. Sarışın Bebek, Aşk Arayan Adam, Kokain, hepsi nefis romanlardır. Hepsinde nokta koymayı, hayatını tümden değiştirmeyi başaran bir adam vardır. Saygın bir profesör, aşk uğruna sirkte palyaço olur örneğin. Çok zengin, çok güçlü bir başkası her şeyi arkasında bırakıp dünyanın bilinmedik bir köşesine gider, bir başka saygın adam kokaine dalar. Ben her şeyi arkalarında bırakıp giden roman kahramanlarını severim. Romanlarda olsun başarabilirler mi bari, mutlu olurlar mı? Çoğunlukla hayır. Çünkü şehir hep arkalarından gelir. Arın'ın, başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir hep arkandan gelecek. Sen yine sokaklarda dolaşacaksın diye mırıldağını duyup şaşırıyor. Şaşırmacın, ben de şiir okurum bazen. Mısırlı bir diplomat dostum tanıtmıştı bana. Kavafis'in şiirini, insanın bireysel tarihinin sesidir o demişti. Gerçekten de öyle. Sadece şehir değil, ihtimal başka şeyler, başka güçler de gelecek ardımdan. Yine de konferans sırasında çok önemli bir şeyi başardım. Belirsizliğin, güvensizliğin, iç çatışmaların lastik gibi uzayıp gitmesini, yapış yapış sünmesini, miskin ve amaçsız oyalanmaları dönüşü olmayan bir şekilde engelledim, bitirdim. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Örneğin yarın Türkiye'ye dönmeyi, istifa dilekçemi vermeyi, devri teslim falan beklemeden elimdeki işleri hemen teslim edip ayrılmayı ve seninle kaçmayı, dünyanın bir yerinde seninle olmayı. Daha anlatayım mı? Hayır. Pitigrilli'nin kahramanları gibi sirkte palyaç olup veya aslan terbiyeciliği yapamam. Ama resim yapabilirim. Geç kalmış bir ressam olurum. Dünyanın her yerinde, turistik sahil kasabalarında akşamüstleri tuvalimi, tezgahımı açar, meraklı turistlerin portrelerini, karikatürlerini çizerim. Ya da ne bileyim ben, mesela bir adada bağlık bir arazi alır, şarapçılığa başlarım. Cem'i tanırsın. O böyle bir işe hazırlanıyor şimdi. Biraz önceki ağır, gergin, kederli hava dağılıyor. Farklı bir adam bu, farklı bir Arın. bir zamanlar tanıdığından da farklı, neredeyse yabancı. Dünyanın bir yerinde benimle olmak isteyen bir adam, yıllar önce yatak dışında benimle hiçbir yerde olmak istememiş bir adam. Yine öyle pervasız, tutkulu, çılgın sevişebilir miydik bu yabancıyla? Denemeye değer mi? Neden masanın üstünden uzanıp öpmüyorum onu? Neden hesabı aceleyle ödeyip Eylül akşamının şiirinin sindiği Paris sokaklarında sarmaş dolaş eve gitmiyoruz? Neden sürüyle cevapsız soru soruyorum kendime? Basit bir kaçan balık büyük olur muydu 30 yıllık büyük aşkın özeti? Yoksa iktidar denilen beladan neredeyse tiksinen ben, arının iktidar tutkusunun, iktidarın verdiği gücün, güvenin büyüsüne mi kapılmıştım? Peki Ömer'in cinsel iktidarsızlığa değil miydi ondan uzaklaşmama yol açan? En azından başlangıçta öyleydi. Leipzig'te son görüştüğümüzde bir zamanlar onca eleştirdiğim siyasal iktidar tutkusunu tümüyle yitirdiğini gördüğümde bu beni ona yaklaştırmadı, aksine uzaklaştırdı. Yenilmişliği, acıma duygusu verdi. Kendime bile yalan söyleyen adi bir iktidar tutkunu muyum yoksa? Zaman kazanmak ve lafı değiştirmek için soruyor. Türkiye'ye ne zaman döneceksin? Öbür sabahtan önce dönemem. Yarın için Derin'le sözleşmiştik. Derin kızım biliyorsun. İsviçre'de okuyor. Paris'i sırf beni görmek için gelecek. Hele şimdi onu görmeye her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Derin hem çok duygulu hem de yaşından çok daha olgun bir çocuktur. Bazı şeyleri onun yaşının kaldırabileceği şekilde anlatabileceğimi ve anlayacağını sanıyorum. Senin dışında geçmişimden geleceğe tek bir şey taşıyacaksam o da kızım olur. Bir kızın olduğunu duymuştum. Ya da belki Ankara'da Umut'un ölümünden sonra görüştüğümüzde sen söylemiştin. Kaç yaşında? 19. Umut geçtiğimiz Şubat'ta 24'ünü bitirmiş olacaktı. İstemeden ağzından kaçan sözlere pişman oluyor. Acele başka bir konuya geçmeye çalışıyor, başaramıyor. 24 mi dedin? Ben 23 sanıyordum. Daha doğrusu dosyasındaki nüfus kaydında da 1972 Şubat doğumlu olduğu yazılıydı. Ama sen 73 doğumlu olduğunu söylememiş miydin? Tüm kanının başına çıktığını, yüzünün kıpkırmızı kesildiğini hissediyor. Acele inandırıcı bir yalan bulmalı. Öğrenmemeli, bilmemeli. Gelecek Şubat'ta 24'ünü bitirecekti demek istedim. Umut 1973'lüdür. Bunu da en iyi çocuğun annesi bilir artık. Gözlerini adamın düşünceli bakışlarından kaçırmak için akvaryumdaki balıklara dönüyor. Balıklar bu gece gerçekten de kurtarıcı. Cam hücrelerinin içinde amaçsız, anlamsız dönüp duruyorlar. Senin dışında geçmişinden geleceğe tek bir şey taşıyacaksam o da kızım olur demişti Arın. Tam zamanı işte. Umut'un gerçek yaşını kurcalamanın hesabını ödemeli. Peki ya karın? Kızın belki anlayabilir, belki fazla etkilenmez. Ne de olsa onun hayatı değişmez. Ama karın kabul edebilecek mi bütün bunları? Sanırım gelecekle ilgili hayallerinde ona yer yok. Karımla bağlarımız yıllardır koptu. Birbirimize saygılı olmaya çalışarak ayrı hayatlar yaşıyoruz. Benim işlerim hep yoğundu. Ona fazla zaman ayıramadım. O da boşluğu başka şeylerle, örneğin içkiyle doldurmaya çalıştı. Zaten sirk palyaçosu ya da sokak ressamı bir Arı Murat'la birlikte yaşamak isteyeceğini hiç sanmıyorum. Yine de hiçbir kadın elindeki erkeği kaçırmaktan hoşlanmaz. O zamana kadar varlığından habersiz gibi yaşasa da adam ayrılmak istediğinde gitmesini engellemek için mücadeleye girişir. Biz karı kısmı böyleyizdir işte. Kaçanı kovalarız. İşine burnumu sokmak istemem ama ayrılmanın sancılı olacağını düşünüyorum. Sana anlatmaya çalıştığım kopuş, karımdan, evden, mesleğimden ayrılmaktan çok daha farklı, çok daha derin bir şey. Hadi adını koyayım, kendi geçmişimle, hayır, geçmiş sözcüğü yeterli değil, kendi kimliğimle, benliğimle bir hesaplaşma, bir ödeşme, bir yol ayrımı. Sen olmasaydın bu kopuşu başaramazdım. Sen yıllardır içimdeki kurttun benim, kemirip duruyordun. Tahta kurtlarının kemirdiği gibi, eski bir sandalye gibi bir gün olduğum yerde çökeceğim belliydi. Aslında bunu bir tek annem fark etmişti. Kendimi sana bıraksam bambaşka bir insan olacağımı, başka bir yaşamım olacağını biliyordu. Seni benden uzak tutmaya çalışması senden hoşlanmadığından değildi. İnanmayacaksın ama senin pervasızlığına, canlılığına, benim ilgimi ve isteğimi çekmiş olmana kıskançlıkla karışık bir hayranlık duyduğunu bile söyleyebilirim. Desene, sonunda kadıncağızın korktuğu başına geldi. Sahi annen ne yapıyor? Kararının onun hoşuna gideceğini hiç sanmıyorum. Annemi 2 yıl önce kaybettik. Kanserdi. Doktorların tahminlerinden çok daha hızlı yenildi hastalığa. Birkaç ay içinde toparlandı gitti. Bilmiyordum. Senin için üzüldüm. Erim değil ama sen annene çok bağlıydın. Kadının soğuk zarafetini, kibirli ve yapmacık nezaketini, oğlunun üzerinden tatmin etmeye çalıştığı ve başardığı güç ve iktidar hırsını içinde kötü bir duyguyla hatırlıyor. Çocuklarını kendi bedenlerinin ve ruhlarının uzantıları, uzuvları gibi gören, onları doğurmuş olmanın üzerlerinde hak sahibi olma yetkisi verdiğini sanan korkunç annelerin iyi bir örneği. Genç kızlığında annesinin misafir gününde hiç hoşlanmadığı dedikoducu cadaloz bir kadının, "Çocuğu yaşlılığında sana baksın diye doğuracaksın, tepe tepe de kullanacaksın" dediğini duymuş, dehşete düşmüştü. Nedense o kadını anımsıyor. "Ben bu hakkı hiç görmemiştim kendimde. Oğlumu yanımda kalmaya zorlama hakkını bile görmemiştim. Yanlış yaptım belki de. Türkiye'ye dönmeseydi, yanımda kalsaydı şimdi yaşıyor olacaktı." Garson, akvaryumların arasından siyah beyaz büyük bir saksağın balığı gibi süzülüp masalarına geliyor. Yemek üstüne tatlı bir içki olarak ne alacaklarını soruyor. Kahve ve konyak söylüyorlar. Gece sonuna doğru yaklaşıyor. Birazdan kalkacaklar, birazdan. "Belki sadece kuruntudan ibarettir," diyor Arın. "Son günlerde sinirlerimin bozuk olduğunu biliyorum. Ama bunca yıllık deneyimimin beni yanılttığını da sanmam. Sanki şu anda bile izleniyormuşum gibi bir duygu var içimde. Hani biri arkandan dikkatle sana bakıyordur da birden üperirsin. Döner bakar ve üzerindeki bakışları yakalarsın. Öyle bir duygu işte. Çevremizdeki akvaryumların balıklarından bir de garsonla başka kimseyi göremiyorum ben. Haklısın. Bu türden paranoyak düşüncelerden kurtulmam zaman alacak. Yine de dikkatli olmalıyız. Buradan beraber çıkmayalım. Bu gece sana gelmek için sabırsızlanıyordum ama sanırım elçilikte kalmam daha güvenli olacak. Zaten artık önümüzde saatler değil yıllar var. Bir gecelik gecikmeyi göze alabiliriz değil mi canım?" İnsanı öfkelendiren özgüvenini hiç yitirmemiş diye düşünüyor. En azından bana karşı. Birlikte olmak isteyip istemediğimi hiç sormadı. Aksini düşünemiyor bile. "Nerede kalıyorum? Bağımsız bir evim var mı? Başka bir erkekle birlikte miyim? En önemlisi onunla birlikte olmak, yeniden başlamak istiyor muyum?" Hiçbir umurunda değil. Dünyanın bir yerinde ben hep vardım onun için ve hep olacağım. Emre hazır, yatağa hazır, sevişmeye, yaşamaya hazır. Öylece sonsuzluğa kadar bekleyeceğim onu. Bundan en küçük kuşkusu yok. Hiç olmadı. Haksız da değildi. Ama bu geceden sonra artık bilmiyorum. Şarap ve konyağın ağırlaştırdığı kafası karmakarışık, elçilikte kalması bu gece benim için de daha güvenli diye düşünüyor. Bu gece dinlenmeye, ayılmaya, olanları anlamaya ihtiyacım var. Adam hesabı zarif ve sessiz bir jestle öderken, akvaryumlu bölmenin arkasındaki masaları ve çevreyi incelemeye çalışıyor. Dikkat çekebilecek hiç kimse hiçbir şey çarpmıyor gözüne. Masadan kalkmadan önce, "Yarın seni gazeteden arayacağım, ev numaran da var," diyor Arın. "Yarın buluşup salim kafayla konuşmamız gerek." Yanına gelip eski bir dost gibi şehvetle değil sevgiyle sarılıyor. Dudağının sol kenarına bir öpücük konduruyor. 10 dakika daha otur sonra çık. Eve de taksiyle git. Lütfen," diye fısıldıyor. "Yarın görüşmek üzere. Yarın." Özgürlüğün ilk şafağı. Monsieur Murat'ın dün gece cinayet öncesinde nerede olduğu hakkında bilginiz var mı Madame Öztürk? Bu herif Murat'a Murat, bana da Öztürk demekten vazgeçmeyecek anlaşılan. Böyle bir anda bu türden anlamsız ayrıntılarla uğraşmanın insan beyninin kaçış mekanizması olduğunu düşünüyor. Niye panikliyorum ki? Ben öldürmediğime göre, cinayetle en küçük bir ilgim olmadığına göre neden bütün bildiklerimi anlatmıyorum bu adama? Belli ettiğinden çok daha fazla şey bildiği ortada. Dün gece 20.30'da 23 arasında Arın Murat'la Le Saint Louis'de bir restoranda yemek yediğimizi biliyorsunuz herhalde. Sadece ikiniz, baş başa mı? Yoksa bilmiyor muydu? Paniğe kapılıp gereksiz bilgi mi verdim adama? Ama nasıl olsa öğrenecekti. Evet, sadece ikimiz, baş başa. Belki biliyorsunuzdur, dün öğleden sonra özellikle yabancı basın mensupları için Türkiye hükümetinin düzenlediği resmi konferansta Monsieur Murat önceden hazırlanıp basına dağıtılan metnin dışına çıktı ve kendi özel yorumlarını içeren beklenmedik bir konuşma yaptı. Benden bu konuşmanın yankılarını ve gazeteye geçtiğim haberin içeriğini öğrenmek istiyordu. Çok ilginç. Murat'ın konuşmasında kendisini tedirgin eden bir şey mi vardı? Evet, vardı. Resmen kabul edilmeyen bazı tezleri dile getirmişti. Resmi çevrelerin hoşuna gitmeyecek bazı şeyler. Ama bir cinayete neden olabileceğini sanmıyorum. Başka kuşkulardan da söz etti mi size? Yine ne söylemesi gerektiğine karar veremiyor, anlatmadı mı? Gece elçilikte kalacağını söyledi. Birlikte mi çıktınız restorandan? Hayır, önce o çıktı. Bilirsiniz, o düzeydeki kişiler bir kadınla, hele de bir gazeteciyle birlikte görünmek istemezler. Yanlış anlamlara yol açmasından korkarlar. Ben 10-15 dakika daha geç ayrıldım. Lille'den ve taksiyle doğru eve geldim. elçilikte kalacağını söylediğine göre Rue de Ecole'den geçmesi için bir neden yoktu. Maktul'ün önemli görevlerini düşünecek olursak biriyle gizli bir randevusu olduğunu varsayabilir miyiz? Bunu asla bilemem. Aklıma gelen tek şey gençliğinin Paris'ini nostaljik bir gezi yapmak istemesi. Yemekte konuşurken bir ara 25 yıl önce Paris'te doktora yaparken Rue de Ecole'de bir stüdyoda kaldığını söylemişti. Ama bu birinin ya da birilerinin onu öldürmesi için yeterli bir neden değil. Tabii ki değil. Akla gelen tek ihtimal izlemiş olmaları. Ama kim, kimler? Bunu ben de bilmek isterdim. En azından gazeteci olarak çok ilgimi çeken bir konu bu. Fransız polisi Murat'ı izlemiyordu. Bunu sordum ve bizim tarafımızdan kesinlikle izlenmediği cevabını aldım. Türkleri bilmem. Bir izleme varsa gizlidir zaten. Elçilikte bir soruşturma yürütüyor. Konuya ilişkin ne biliyorsanız bana anlattığınız, hatta anlatmadığınız şeyleri onlara aktarırsanız yararlı olabilir. Soran olursa aktarırım ama fazla yardımcı olabileceğimi sanmıyorum. Sizin elinizde somut deliller, ne bileyim, örneğin neyle nasıl öldürüldüğü falan benim tahminlerimden ve bilgi kırıntılarımdan daha önemlidir herhalde. Evet, o incelemeler yapılıyor. Üzerinden hiçbir şey çalınmadığını, kolundaki çok kıymetli saatin bile yerinde durduğunu biliyoruz. Yani hırsızlık, soygun, gasp türünden nedenler düşünülemez. Ama hiç belli olmaz. Öldürülen kişinin siyasal ve resmi kimliği akla başka şeyler getirse de bakarsınız ilk bakışta sanıldığından çok daha basit bir vakadır. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim Bayan Öztürk. Gerekirse bilgi ve değerlendirmenize yine başvurmak isterim. Memnuniyetle diyor kapıdan çıkarken. Birden beden ve sinir gücünün sonuna geldiğini hissediyor. İşkenceden bir de oğlunun cesedini morgda gördüğü andan tanıdığı bir duygu. Bütün vücudundan ter boşanıyor. Son bir gayretle özel bir ricam var. Kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen bana bir taksi çağırtır mısınız diye mırıldanıyor. Arın sokağa çıkıp yağmura gebe Eylül gecesinin havasını içine çektiğinde kendini ferahlamış, hafiflemiş ve mutlu hissetti. Sen boylarında biraz yürümek, geceyi koklamak, şehrin hiç bitmeyen cıvıltılı kalabalığına karışmak iyi gelecekti. Saatine baktı, en fazla 20-30 tane üretilmiş, numaralı, çok özel ve zarif bir saat. Karısının 50. doğum günü armağanı. Saat 11'i 10 geçiyordu. Gelişi güzel yürümeye başladı. Ne zamandır hiç bu kadar özgür olmamıştı. İstediği kadar dışarıda kalabilir, istediği yere gidebilir, istediği kafede oturup bir konyak daha içebilir, isterse sabaha kadar sokaklarda dolaşabilirdi. Özgürlüğümün ilk saatleri, diye düşündü. Peki daha önce bütün bunları yapmama engel mi vardı? Kim engelliyordu beni? Etrafımdaki çemberi kim örmüştü? Annem mi, karım mı, bağlı olduğum bürokrasi mi? Ülkü'yü düşündü, içi aydınlandı. Biraz sitemkar, biraz kırgındı Ülkü bu akşam. Haklı da. Ama geçecek, düzelecek. Her şeyi düzeltmeye, arkama hiç bakmadan yeniden başlamaya gücüm var. Yeniden doğmuş derler hani. Kendini tam da öyle hissediyordu. Bir adım atıyordu ve o adım sanki Arın Murat'ın adımı değildi. Islıkla bir marş çalıyordu. Dağ başını duman almış. Oysa ıslık çalmasını bilmezdi. Bir caz kafeden dışarı süzülen step ritmindeki müziğe ayak uydurup birkaç dans adımı atıyor. Bunu nasıl becerebildiğine kendi de şaşıyordu. Burnuna çarpan kızgın yağ, biraz ağırlaşmış deniz ürünleri, krep, şiş kebap, domuz pastırması karışımı kokudan elçiliğe doğru yürüdüğünü sanırken tam aksi yönü yürümüş olduğunu fark etti. Nedenini bilmediği bir keyif duydu. Sokak artık öğrencilik yıllarının havasında olmasalar da yine renkli, canlı, gürültülüydü. Eski küçük Fransız restoranlarının yerini asker sırasında dizilmiş karidesler, yeşil salata yaprakları ve kıpkızıl etler saplanmış kebap şişleriyle vitrinleri birbirinin aynı Yunan tavernaları almıştı. Köşedeki seyyar krepçiden kayısı marmelatlı konyaklı bir krep aldı. Tavadan aldığı krepi ustaca katlayıp üstüne pudra şeker döken adamın Türk olabileceğini düşündü ve Türkçe kaç para olduğunu sordu. Adam hiç şaşkınlık göstermeden yine Türkçe cevap verdi. İçindeki marmelatı üstüne damlatmamaya çalışarak krepini büyük bir iştahla yemeye başladı. Sokakta bir şey yenmez derdi annesi. Kibar insanlar umuma açık yerlerde bir şey yemezler. Parmaklarına bulaşan kayısı marmelatını yaladı. Belleğinin derinliklerinden bir görüntü, zamanın ve bilinçaltının uzun yollarını aşarak çıka geldi. Çocuktu. Ada vapurunda mavi koltuklu, beyaz masalı lüks mevkide annesi ve amcasıyla oturmuşlardı. Yemyeşil yapraklarla döşenmiş küçük hasır sepetlerde buz parçaları arasında beyaz, taze ceviz işleri satılıyordu. İmrenmiş ve annesinden istemişti. İstersen alalım ama burada yiyemezsin. Vapurda, trende, sokakta bir şey yenmesi ayıptır demişti annesi. Amcası her zamanki kalender ve rahat haliyle "Bırak yesin gelin hanım" diye işe karışmış, satıcıyı çağırıp 15 tane ceviz istemişti. Amcasının annesinden fazla hoşlanmadığını çocuk haliyle bile fark ediyordu. Bir olay çıkmasından korkmuş, cevizlere el sürememişti. "Bu çocuğa yazık ediyorsun kızım," diye üstelemişti amca. "Bırak biraz rahatlasın. Kibarlık yemede içmede değil, gönüldedir. Çocuk böyle durur durur, sonra bir gün bir patlar ki sen de şaşarsın." Annesinin o çok korktuğu buz gibi sesiyle "Müdahale etmeyiniz efendim, izin verin, oğlumu bildiğim gibi terbiye edeyim" dediğini duymuş, amcasının inat olsun diye bütün cevizleri tek tek soyup ağzını şapırtatarak yemesini ürküntüyle seyretmişti. Ada vapurunda yiyemediği taze cevizlerin acı yeşil kokusu, belleğinde yıllar önce yine bu sokakta ülküyle dolaşırken genç kızın iştahla yediği krepin kokusuna karıştı. "Keşke sardırıp eve götürseydik, sokakta böyle yalana yalana dolaşmazdın," demişti. O da neden diye sormuştu ülkü hayretle. "Opera galasında ya da büyük elçinin resepsiyonunda değiliz. Neden yemeyecekmişim?" "Neden yemeyecekti sahi?" "Neden engel olmak istemiştim ona? Annemin gözleriyle baktığım, annemin değerlerinden kurtulamadığım için mi? Freud bir kez daha haklı mı çıkacak yoksa? Aptalca kuşkular, anlamsız kuruntular yüzünden bu gece ülküden ayrıldığını, buralarda birlikte dolaşmadıklarını, eve gidip geceyi birlikte geçirmediklerini hayıflandı. Özgürlüğümün ilk saatlerinde onunla birlikte olmalıydım. Bu gece buluşmamayı, restorandan ayrı ayrı çıkmamızı önerirken kendimi mi koruyordum, onu mu?"